Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfisina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela muzilleleh ve men yudlil fela hadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estagal hadisi kitaballah. Ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bugünkü İslam ümmeti kendisine dengesini kaybettiren ve sağa sola yalpalatmasına sebep olan bir çeşit kendinden geçme olayla karşı karşıyadır ve bu sarsıntılar sebebiyle pek çok gruplar ortaya çıkmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesi Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste açıkça bu duruma bir işaret vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, yemek yiyenlerin yemek kazanının etrafında toplandıkları gibi diğer milletlerin sizin etrafınızda toplanmaları yakındır. Ashabtan birisi, acaba bu bizim o gün az sayıda oluşumuz sebebiyle mi olacaktır diye sorunca, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da, bilakis siz o gün çok sayıda olacaksınız, fakat selin sürüklediği, selin üzerindeki çerçöp gibi olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalplerinden size karşı duydukları korkuyu kaldıracak, sizin kalplerinize de vehen, yani bir nevi gevşeklik hali koyacaktır. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü dediler, vehen nedir? Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, dünyayı sevmek ve ölümü istememek buyurdu. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir süneninde. Diğer tarikleriyle, Sevban radıyallahu anh'den diğer tarikleri de vardır Ebu Davud'un sünneninin dışında. Şahitleriyle hasen bir hadistir, sahih bir hadistir. Bu bahsedilen, bu hadiste işaret edilen gevşeme hali, İslam ümmetinin bugünkü durumunu açıkça haber veriyor. İblisin askerlerinden ve avanelerinden oluşan Allah düşmanları, İslam ümmetinin gelişmesini dikkatle takip etmişlerdir ve Müslümanlar arasında bir zayıflık hali gelip hastalık onları kuşattığında üzerine atılıp son nefesini vermesi için hamle etmeyi beklerler. İnkarcılar ve kitap ehli müşrikler İslam'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından temeli Medine'de atılan, Medine'de yükselen o genç İslam devletinin doğuşundan itibaren bu gözetlemeyi sürekli yapmışlardır. Nitekim Ka'b bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre muhallefun, yani geride kalan 3 kişi hakkındaki, Tebük Savaşı'nda geride kalan 3 kişi hakkındaki hadiste şöyle anlatıyor. Ben Medine çarşısında yürürken Medine'ye yiyecek satmaya gelen Şamlı bir çiftçiyle karşılaştım. Kim bana Ka'b bin Malik'i gösterecek diyordu. Halk da ona beni gösteriyordu. Adam yanıma geldi. Gassan kralından bir mektup getirdi yanında. Ben okuma yazma biliyordum, hemen okudum. Bakınca mektupta şunların yazılı olduğunu gördüm. Duyduğuma göre arkadaşın, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam, sana eza ve cefa veriyormuş. Allah seni hakaret göreceğin ve hakkının kaybedileceği bir yerde yaratmamıştır. Orada durma, bize gel. Sana şanına layık bir şekilde hürmet ve iyilikte bulunuruz. Evet, bu Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği uzunca bir hadisin bir parçasıdır. Düşünün ki, İslam devletini iyi bilen inkarcılar ellerine fırsat geçince kendi ülkelerinden onun üzerine atılabilmek için onunla ilgili bütün haberleri takip etmektedirler. İnkarcı milletler, İslam devletine, Müslümanlara ve davetçilerine komplo ve entrikalar düzenlemek için birbirlerini davet ederler, çağrışırlar. Haçlı Seferleri tarihini okuyanlar, Birinci Dünya Savaşı'nın gizli yönlerini, Avrupalıların halifeliği kaldırmak için nasıl seferler düzenlediklerini gayet iyi anlarlar. Hatta bunu gerçekleştirmek için milletler cemiyeti, organizasyonlar, meclisler ve en sonda yeni dünya düzeni gibi bir takım düzenler getirirler ve böylece hırslarını, açgözlülüklerini ortaya koyarlar. Müslümanların bulundukları yerler, coğrafi konum itibariyle nimet ve bereket yatağı olduğu için inkarcı milletler buraları ele geçirmek istemişlerdir. Bundan dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Müslümanların yaşadıkları yerleri açların iştahını kabartan, ona doğru koşuştukları ve her birinin aslan payını istediği şekilde güzel bir yemek bulunan kazana benzetmiştir. İnkarcı milletler, herhangi bir engel ve itirazla karşılaşmadan, herhangi bir direnişle karşılaşmadan Müslümanların nimetlerini yiyip servetlerini gasp edip rahatça ellerine geçirmiş bulunuyorlar. Bu inkarcı milletler, Müslüman ülkeleri askeri üslere, küçük devlet parçacıklarına böldüler. Nitekim Abdullah bin Havale radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sizler birisi Şam'da, birisi Irak'ta ve birisi de Yemen'de olmak üzere ordulara bölüneceksiniz. Ben de şöyle dedim, ey Allah'ın Resulü, benim için onlardan birisini seç. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, siz Şam'dan ayrılmayın, onu kabul etmeyen Yemen'e gitsin ve oranın suyundan içsin. Allah Azze ve Celle Şam ve Şam halkı için bana teminat vermiştir. Rabia şöyle demiştir hadisin ravisi. Ebu İdris el-Havlani'nin bu hadisi rivayet ederken şöyle dediğini duydum. Allah'ın teminat verdiği kimsenin kaybı olmaz. Bu hadis birçok tarikten sahih olduğu sabit olmuş bir rivayettir. Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Müstedrek isimli eserinde hakim rivayet etmişlerdir. Hafız Zehebi ve Muhammed Nasuriddin Elbani hadisin sahih olduğunu ifade etmişlerdir. Bu hadislerde belirtildiği gibi İslam ümmetinin durumu budur. Hiçbir şeyleri olmayan, iç ve dış işlerinde karar yetkisine sahip olmayan, güçlerini inkarcı milletlerden sağlayan, onların himayesinde bulunan ve onlar tarafından idare edilen küçük küçük devletler. Evet, bu inkarcı milletler artık Müslümanlardan korkmuyorlar. Çünkü onlar bir zamanlar o inkarcı milletleri tir tir titreten heybet, vakar ve korkutucu özelliklerini kaybettiler. Artık yıldırıcı korku silahı, kalplere Allah tarafından atılan o korku silahı kafirlerin kalplerini doldurmuyor ve onların sağlam kalelerini sarsmıyor. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 151. ayetinde şöyle buyuruyor. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuklarından dolayı inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Bukhari ve Müslim'in Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan rivayetinde bana bir aylık mesafedeki düşmanıma korku vermek suretiyle yardımda bulunuldu buyurmuştur. Evet, bu özellik Sevban radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu, az önce okuduğumuz hadiste geçen Allah düşmanlarınızın kalplerinden size karşı hissettikleri korkuyu kaldıracaktır sözünün işaretiyle bütün İslam ümmetini kapsamaktadır. İslam ümmetinin kuvvet unsuru sayılarında, malzemelerinde, teçhizatlarında, süvarilerinde, piyadelerinde değildir. Bilakis akide ve menheçlerindedir. Çünkü bu ümmet akide ümmetidir. Tevhid sancağının taşıyıcısıdır. Müslümanların sayısını soran sahabiye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle cevap vermişti. Bilakis siz o gün çok olacaksınız. Huneyn'de alınan dersi iyi inceleyen, buradaki ibretin her zaman için uygun olduğunu görür. Tevbe suresinin 25. ayetinde şöyle anlatılır. Allah birçok yerde, savaş alanlarında ve Huneyn savaşında size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi artık İslam ümmetinin dünya milletleri arasında herhangi bir ağırlığı yoktur. Ne buyurmuştu? Fakat siz sel sularının sürüklediği çerçöp gibi olursunuz. Bu hadisten şu anlamları çıkarabiliriz. Azgın selin getirdiği çerçöp akıntıya kapılarak gider. Bu akıntıya direnme gücü olmaz. İslam ümmeti de inkarcı milletlerin akıntısına kapılıyor. Günah kuruluşunda bir karga ötse veya fitneler meclisinde bir sinek vızıldasa, kör ve sağır olarak peşine düşüp onu sağlam ve açık bir kitap haline getiriyorlar. Sel sularının üstünde insanlara herhangi bir faydası olmayan köpük bulunur. Bir nevi posa. İslam ümmeti de artık kendini diğer milletlerin en önüne yerleştiren görevini yerine getirmiyor. Ki bu görev iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamaktır. İşte bu görevi yerine getiremez durumdadır İslam ümmeti. Bu köpük, bu posa boşa gidecektir. Bunun için Allah Azze ve Celle görevlileri değiştirecek, yeryüzünde insanlara fayda verecek olan gruba imkan tanıyacaktır, fırsat verecektir. Selin getirdiği çerçöpe yerdeki atıklar ve bir takım eşya kırıntıları karışmıştır. Birçok Müslümanın fikri felsefe çöplüğünden ve medeniyet süprüntülerinden devşirmedir. Selin getirdiği çerçöp kendi isteğiyle gideceği yeri bilemez. O tıpkı tırnağıyla kendi çukurunu kazan bir kimsenin durumu gibidir. İslam ümmeti de düşmanlarının kendisine çizdiği sınırı bilmeden herkesin peşinden giden, her rüzgarla birlikte savrulan bir haldedir. İslam ümmeti dünyayı en büyük meselesi ve bilmesi gereken en büyük hedef yaptı. Bundan dolayı ölümden hoşlanmadılar, yaşamayı sevdiler, dünyayı imar ettiler fakat ahiret için hazırlık yapmadılar. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin bu hale düşmesinden korkuyordu. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhumanın rivayetine göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, "Siz İran ve Bizans'ı fethettiğinizde nasıl bir millet olursunuz?" buyurmuştur. Abdurrahman bin Af diyor ki bu sırada, "Allah'ın bize emrettiği şeyi söyleriz. Yani ona hamd edip şükrederiz ve ondan lütfunu artırmasını isteriz." Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, "Bundan başka bir şey yapmaz mısınız? Birbirinizle yarışırsınız, birbirinizi kıskanırsınız, sonra birbirinize sırt çevirirsiniz, birbirinize küsersiniz veya buna benzer şeyler yaparsınız. Sonra muhacirlerin fakirlerine gider de onları birbirlerine vali yaparsınız." İmam Müslim rivayet etmiştir bu hadisi. Bundan dolayı İran kralı Kisra'nın hazineleri elde edildiği zaman Ömer radıyallahu anh ağlamış ve şöyle demiştir bu hadisten dolayı. "Bir kavme Kisra'nın hazinesi gibi böyle bir şey verilirse onlar mutlaka birbirlerine düşerler." Sevban radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste belirtildiği gibi inkarcı milletler kendi ülkelerinden kalkıp Müslüman topraklarında toplansalar bile, ki öyle de olmuştur, İslam ümmetini yok edemeyeceklerdir, ortadan kaldıramayacaklardır. Çünkü Sevban radıyallahu anh'ın bu rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Estağfurullah, diğer bir rivayette Sevban radıyallahu anh rivayet ediyor yine. "Allah benim için yeri toplayıp dürdü ve ben onun doğusunu da batısını da gördüm. Ümmetim benim için dürülen yerlerin mülküne ulaşacaktır. Bana kırmızı ve beyaz iki hazine verildi. Rabbimden ümmetimi onu kıtlıkla helak etmemesini, onların üzerine kendilerinden başka bir düşman musallat edip de onları tamamen helak etmemesini istedim. Rabbim, ey Muhammed, ben bir hüküm verirsem o geri çevrilmez. Ben ümmetin için sana yeryüzünün her tarafındakiler aleyhlerinde toplansalar bile onları umumi kıtlıkla helak etmeyeceğime ve üzerlerine kendileri dışında onları tamamen helak edecek bir düşman musallat etmeyeceğime söz verdim. Ancak sonunda onlar birbirlerini helak edip esir alacaklar." Bunu da İmam Müslim sahihinde rivayet eder. Evet. kökü semada olan ulu çınarı kapkara sel artığına çeviren şey nedir? Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buna işaret etmiştir. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle anlatıyor. İnsanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ileride olacak hayırlı şeyleri, iyi şeyleri sorarlardı. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben de başıma gelebileceğinden korkarak ileride meydana gelebilecek kötü şeyleri, şerli olayları sorardım. Bu endişeyle bir defasında, ey Allah'ın Resulü, biz bir zamanlar cahillik ve kötülük içindeydik. Sonra Allah Azze ve Celle bize iyiliği, hayrı, İslam'ı getirdi. Bu hayırdan sonra gelecek şer var mıdır diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet var buyurdu. Peki o kötülükten sonra bir iyilik var mı diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet bir hayır var fakat onda iyiliği bulandıracak, onun duruluğunu bozacak bir şey olacak. Ben o iyiliğin temizliğini bulandıracak kirli şey nedir diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim sünnetimden başka yol tutan, benim yolumdan başkasında giden bir topluluk. Onların kimini tanıyacak, kimini tanımayacaksın buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, bu iyi devirden sonra yine kötü bir devir gelecek mi dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, evet gelecek. O devirde bir takım davetçiler, bir takım propagandacılar bulunacak, halkı cehennem kapılarına çağıracaklar. Kim onların davetine icabet ederse onu cehenneme atacaklar buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, bu davetçileri bize tarif etseniz, bize biraz tanıtsanız dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da, onlar bizim milletimizden olan kimselerdir. Bizim dillerimizle konuşurlar buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, ben öyle bir devirde yaşarsam nasıl hareket etmemi emredersin diye sordum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, İslam cemaatinden ve onların imamlarından, halifelerinden ayrılmazsın buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, onların cemaati ve halifeleri de yoksa dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun üzerine, o zaman sen bu grupların, bu fırkalaşmış grupların hepsinden uzak dur, evine çekil. Bir ağaç kökünü ısırmak zorunda kalsan bile ölünceye kadar uzak dur buyurdu. Evet, bu da Buhari ve Müslim rivayetidir. Müslümanlarda güç bırakmayan, onları mağlup eden ve bereketten mahrum bırakan bu öldürücü zehirler, İslam'a, Müslümanlara, devletlerine entrika çevirmek için toplanan inkarcıların kılıçları değildir, dikkat edin. Bunlar yavaş aralıklarla ama sürekli etkisi ile güçlü bir şekilde sızan pis mikroplardır. Bu, Hristiyan ve Yahudilerin İslam devletini hasta adam diye nitelemesinden ne kadar ciddi derecede olduğunu gösteriyor. Çünkü onlar İslam devletinin bünyesine şehvet bakterilerini, şüphe virüslerini eken kimselerdir. Böylece bu bakteri ve virüsler onların kucaklarında büyüyüp yetişir ve en son damlasına kadar sütlerini içerler. Bu Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisi şerh eden alimler, bulanıklık ve kir diye tercüme edilen dehan kelimesi üzerinde bazı açıklamalar yapmışlardır. Bunlar muhtelif olsa da şu anlamda birleşirler. Mesela Hafız İbni Hacer şöyle diyor. Dehan, kin demektir. Kusurlu olma, kalp bozukluğu manasına geldiği de söylenmiştir. Bunların üçünün anlamı da birbirine yakındır. Kötü dönemden sonra gelecek olan iyi dönemin katışıksız olmayacağına, içinde bulanıklık bulunacağına işaret vardır. Dehan'dan kastedilen dumandır. Bununla durumun bulanıklığına işaret ediliyor. Yine dehanın her çeşit çirkin iş olduğu söylenmiştir. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Kalpler daha önceki hallerine dönemez hadisi bu hadisten kastedileni açıklar. Dehan kelimesinin aslı hayvanın rengindeki siyah renge çalan bulanıklık, bir çeşit boz renktir. Sanki mana şöyledir. Kalplerin birbirlerine karşı samimi olmaması. Nevevi, Müslim'in sahihini şerh ederken Ebu Ubeyd'in bu sözünü nakleder. Begavi'de, Şerhu Sünne'de onda dehan yani bulanıklık bulunur sözü sırf hayır olmaz. O dönemde bulanıklık ve karanlık da bulunur demektir. Dehan kelimesinin aslı hayvanın rengindeki siyaha çalar bulanıklıktır demiştir. Azimabadi Avnul Mabud'da Aliül Kari'den şöyle dediğini nakleder. Dehan kelimesinin aslı siyaha çalan bulanıklıktır. Bunda bozukluğa, fesada yani fesat ile birlikte karışık bir salah hali, bir iyilik hali olduğuna uyarı vardır. Buna göre bütün bu alimlerin açıklamaları şu iki hususu ortaya koyar. Bu dönem tamamen iyi olmayan, iyiliğin berraklığını bulandıran, tadını tuzlu ve acı yapan bulanıklıkla karışmış bir dönemdir. Bu bulanıklık kalpleri bozar. Diğer milletlerin hastalığı bulaştığı için onlar zayıflar ve şüphe tohumları atılır. Bu açıklamaların her biri üzerinde uzun uzun durmaya gerek yok. Aşağı yukarı delalet ettiği mana böyledir. Bu dehan yani bulanıklık ve katıksız iyilik dönemine hakim olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hak yolunda ortaya çıkan ve gecesiyle gündüzü eşit tertemiz yolda o yolun bozulmasına sebep olan sapıklıklardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Huzeyfe radıyallahu anh soruyu inşallah dersin sonunda alalım. Dehanı sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap vermişti. Benim sünnetimden başka yol tutan, benim yolumdan başkasına giden bir topluluk. Onların kimini tanırsın, kimini tanımazsın. İşte bu hastalık ve belanın kaynağıdır. Bu sünnetin yolundan ayrılmak, davranışta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu terk etmektir. Böylece iyiliği bozan, hayrı bozan, kaynağını bulandıran, görüntüsünü değiştiren, işte bu dehan diye tarif edilen halin, fitne peşinde koşma devirlerinden itibaren başlarını mutezile, sufiye, cehmilik, haricilik, eşarilik, mürciye ve rafizilik yuvalarından uzatan, İslam'a bozulmayı, yani tahrif anlayışını, dinin naslarını tahrif anlayışını, kendine mal etmeyi, tevili, yorumculuğu getiren bidatler olduğu anlaşılıyor. Kur'an'ın sadece resmi, İslam'ın sadece ismi ve ibadetin sadece cismi, görüntüden ibaret bir şekli kaldı. Buradan anlaşılıyor ki, bidatler meselesi cidden tehlikelidir. Çünkü düşmanlar bedenleri bozarken, bidatler hem kalpleri hem bedenleri bozuyor. Bundan dolayı salih selefimiz, bidatçilerle mücadele etmenin ve onlardan uzak durmanın gerekli olduğuna ittifak etmişlerdir. Allah rahmet eylesin, Hafız Zehebi, Siyer-i Alamin Nübela isimli eserinde Süfyan-ı Sevri'nin kim bile bile bidat sahibini dinlerse Allah'ın korumasından çıkar ve o kendi haline bırakılır. Yine Süfyan-ı Sevri'nin bir bidat duyan onu arkadaşlarına anlatmasın ve onların kalplerine ulaştırmasın. Bu iki sözünü naklettikten sonra Zehebi şöyle demiştir. Selefin çoğu yapılan bu uyarıya göre hareket etmiştir. Onlar kalplerin zayıf, şüphelerin ise çok hızlı olduğu görüşündedirler. Evet, Allah Zehebi'ye rahmet eylesin. Doğru bir tespitte bulunmuştur. Böylece insan kafilesinin sonundaki İslam ümmeti, herkesin ahkam kestiği bir topluluk haline geldi. Yok olmaya mahkum olan batıl, onun yurdunda aslan kesildi ve İslam ümmetinin durumu hakkında her sapık münafık söz sahibi oldu. Ardından şehvetlerine uyan, şüphelere düşen nesiller yetişti. Onların kalplerine de cesaretsizlik akın etti. Ümmette cahillik ve yaşama sevgisi sarhoşlukları ortaya çıktı. Artık ne iyiliği emrediyorlar, ne kötülükten men ediyorlar, ne de Allah yolunda cihad ediyorlar. Bunun üzerine üstünlüklerini kaybetmiş durumdadırlar. Bu sebeplerden dolayı. Çünkü Allah'ın kendilerine şart koştuğunu yerine getirmemişlerdir. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sizler Rabbinizden gelen açık bir delil üzerindesiniz. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız ve Allah yolunda cihad edersiniz. Sonra aranızda iki sarhoşluk ortaya çıkar. Cehalet sarhoşluğu ve yaşama sevgisi sarhoşluğu. Daha önceki halinizi değiştireceksiniz, ne iyiliği emredeceksiniz, ne kötülüğü yasaklayacaksınız, ne de Allah yolunda cihad edeceksiniz. O gün kitap ve sünnete göre hareket edene 50 sıddıkın ecri vardır. Şöyle dediler, ey Allah'ın Resulü, bizden olan sıddıkların mı, onlardan olan sıddıkların mı? Yani sahabelerden 50 kişinin ecri gibi mi, yoksa sahabe olmayanlardan 50 kişinin ecri gibi mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sizden olan sıddıkların buyurdu. Vücuduna öldürücü mikroplarla dolu iğnelerin batırılmasıyla İslam ümmetinin uyanmaması, daha da saptırılması ve meselelerin içinden çıkılmaz hale getirilmesi ve gerçeklerin göz ardı edilmesi için inkarcı milletlerin liderleri zehirlerini salgılama için içte bir takım fabrikalar kurdular. Böyle olunca habis hastalığın belirtileri ancak uzun bir süreden sonra ortaya çıkmakta, o zaman da tabibin işi zorlaşmakta ve akıllının kafası karışmaktadır. Allah düşmanları işte bu içteki hastalık fabrikasının kurulmasını iki yoldan gerçekleştirmişlerdir. Birincisi dışarıya öğrenci gönderme. Bunu Muhammed Ali Cinnah başlatmış. Sonrakiler de ona tabi olarak devam ettirmişlerdir. Böylece Müslüman çocukların beyinleri yıkanıyor, daha sonra onlar duyduklarını ve gördüklerini uygulamak üzere ülkelerine dönüyorlar. Felsefi bir takım şüphelerle. İkincisi, şarkiyat yani oryantalizm çalışmaları, müsteşriklik ya da Allah'ın sahtekar düşmanları ilmi araştırma ve inceleme adı altında ülkeye girdiler. Objektif ve tarafsız incelemeler bu müsteşriklerin Hristiyan ve Yahudilere ait bir takım haberleşme cihazlarını kullanan ajanlar olduklarını ortaya koymuştur. Allah'ın düşmanları tarafından İslam ümmetine duyurulanları tekrar eden ve ateşe sevk eden liderlerin zerk ettiklerini salgılayan bu fabrikalar bizden, kendi içimizden çıkmıştır. Bizim dilimizde konuşan, ümmetimiz için çaba gösterdiklerini, medeniyetimizi diriltmeye çalıştıklarını iddia edenlerdir. Bundan dolayı İslam ümmetinin vücudunda bu mikropları yetiştirenler onların çocuklarıdır. Fakat hidayette olan rahmet, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meseleyi karışık bir halde bırakmamıştı. Bunu bir sezgiyle, ilhamla değil, Allah'tan gelen bir vahiyle açıklamıştı. Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, inkarcıların liderlerinin gözlerinin önünde yetiştirdikleri ve kendi sütleriyle besledikleri bu kişilerin tarifi vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, evet, o devirde bir takım davetçiler, propagandacılar, halkı cehennem kapılarına çağıracaklar. Kim onların davetine icabet ederse, onu cehenneme atacaklar buyurdu. Huzeyfe radıyallahu anh, tarifini, bu tür davetçilerin, propagandacıların tarifini isteyince, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, onlar bizim milletimizden olan kimselerdir. Bizim dilimizle konuşurlar buyurdu. Bu onları tanıtan ilk özelliktir. Onlar soy ve dil yönünden bu ümmetten çıkan kimselerdir. Müslümanlar arasından çıkan kimselerdir. İbn Hacer rahimeullah Fetul Bari de şöyle diyor. Yani bizim kavmimizden, bizim dilimizi konuşanlardan ve bizim dinimizden olacaklar. Burada onların Arap olacağına işaret vardır diyor. Davudi yani Adem oğullarından diye izah etmiştir. El Kabisi de şöyle der. Görünüş olarak bizim dinimizden olacaklar. Fakat içlerinden karşı çıkacaklar. Bizdendirler diye tercüme edilen cilde kelimesi bir şeyin zahiri, görünen kısmı, dış yüzü demektir. Bedeni kaplayan şeye yani deriye cilt denmesi de bu Arapça ifadeden ötürüdür. Şöyle de denilmiştir. Araplara esmerliğin hakim olduğunu kastetmektedirler. Renk ancak deride görülür. Başka bir rivayette de şöyledir. İçlerinde bazı kimseler ortaya çıkacak, onların kalpleri insan cisminde şeytan kalbi olacak. Müslim rivayet eder bunu. Bu da onları tanıtan ikinci özelliktir. Onlar, ümmetin menfaatleri, egemenliği ve ayrıcalıklı olması için çaba gösterecekler dilleriyle ümmeti hoşnut edecekler. Kalpleri ancak öğrendiklerini ve efendileri olan Hristiyan ve Yahudilerin kucaklarında aldıkları eğitimi uygulamayı kabul edecek. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi'nin 120. ayetinde şöyle buyuruyor. Dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. Bu, onun için Batılı ve Yahudi efendileri tarafından planlanan ve bizim toprağımızda aslan kesilen köleler tarafından uygulanan şeydir. Çünkü onlar orada yetiştiler, oranın nimetlerini, ekmeğini yediler fakat şeytanın birliğinde yavaştır ama etkilidir şeklinde ifade edilen öldürücü Hristiyan prensibine göre yetiştirilen iblisin askerleri arasında başa getirilmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresinin 8. ayetinde şu şekilde sakındırdığı bir husustur bu. Onların bir ahdi nasıl olabilir ki? Onlar size üstün gelselerdi, sizin hakkınızda ne akrabalık bağlarını ne de anlaşma yükümlülüğünü gözetirlerdi. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar. Halbuki kalpleri buna karşı çıkıyor. Çünkü onların çoğu fasık kimselerdir. Bakara suresi 14. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle münafıklardan bahsederken şöyle buyuruyor. Müminlerle karşılaştıkları vakit inandık derler. Fakat şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz sizinle beraberiz. Biz onlarla yani müminlerle sadece alay ediyoruz derler. Böylece onlar halk ve milletleri hiçe sayarlar. Halk da onlara itaat ederler. Yönetimlerini onlara teslim ederler. Çünkü onlar Allah'ın yolundan çıkmışlardır. Onları da ateşe doğru koştururlar bu liderler. Helak evine, cehenneme yerleştirmek isterler. Onlar sapıklıklarına, yaptıkları kötü şeylere davet etmekten usanmazlar. Bunun için toplantılar, partiler, kongreler düzenlerler. Bu sebeple hadiste onlara davetçiler, propagandacılar denilmiştir. Davetçi, insanları davasını kabul etmeye çağıran demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu uyarıları, renk körlüğüne yakalananlara bir parmak işaretidir. Çünkü onlar sadece kendilerine denizlerin de ötesinden ve sınırların arkasından gönderilenleri tekrarlayan borazan haline geldiler. Bunlar İslam ümmetine yapılan uyarılardır. Belki onlar inkarcıların tuzağından sakınıp kendilerine gelirler de suçluların yolunu terk ederler. Evet, İslam tarihinde onların etkilerini ve bütün insanları nasıl kötülüklerinde kavurduklarını gördük, halen daha görmekteyiz. Her zaman ve her yerde sayılamayacak kadar örnekler çoktur. Sapıklığa davet edenlerin hepsi, Allah korusun, cehenneme çağırmak üzere devamlı seslerini yükseltiyorlar. İşte şu havlayanlar demokrasi partilerine davet edenlerdir. Şu anıranlar sosyalistlerdir. Şu feryat edenler de milliyetçilerdir. İnsanlar da onların peşinden koşmaktadırlar. Böylece hadiste bahsedilen bulanıklığa sebep olanlar, sapıklığa davet edenlerin öncüleridir. Buradan anlaşılıyor ki, İslam'a, Müslümanlara ve devletlerine karşı düzenlenen komplo zincirinin İslam tarihinde derin kökleri vardır. Dıştan hayır gibi görünen bu dönem, içten içe helake götürücüdür. Müslim'in Huzeyfe radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadiste, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, içlerinde bazı kimseler ortaya çıkacak, onların kalpleri insan cisminde şeytan kalbi olacak, buyurmuyor mu? Aleykümselam ve rahmetullah. Bu, dış görünüşle ilgilenen birçok kişiyi aldatabilir. Öylelerinin gözleri, meselelerin iç yüzünü göremez. Böylece onlar, boyutlarının büyümemesi için başından itibaren bozukluğun düzeltilmesine hiç önem vermezler. Bu bulanıklık hayrı öldürerek büyür. Sonunda hakimiyet ona geçer ve artık o katıksız şer dönemi, bu katıksız şer dönemi sapıklık davetçilerinin ve gruplarının başlangıcı olur. Hak yolda olanlar gaflet uykusundayken fitnenin elebaşları durmadan çalışırlar. Bu arada bulanıklık da hakimiyet kuracak şekilde büyüyüp hak yolda olanlara saldırıp onları etkisiz hale getirmiştir. Bundan dolayı bu aldatıcı yıllarda işlerin kontrolü Rüveybidalara geçti. Yani hadiste belirtildiği gibi Rüveybida her toplumun en aşağılık kimseleri. Ehil olmayanlar söz sahibi oldular ve hak olması gereken yerden başka yerlere konuldu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İleride aldatıcı yıllar gelecek. O yıllarda yalancı doğrulanacak, doğru yalanlanacak. Haine güvenilecek, güvenilen kimse hain sayılacak ve Rüveybida söz sahibi olacaktır. Denildi ki Rüveybida nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle cevap verdi. Halkın meseleleri hakkında konuşan ahmak ve bilgisiz kişi. Bu hadisi İbn-i Mace, Ahmet, Hakim, Herait-i Mehkârümül Ahlak isimli eserinde rivayet etmişlerdir. Hasen bir rivayettir. Gece gündüz Müslümanları helak yurduna çağıran, cehenneme davet eden, bu gibi hile ve tuzaklara rağmen, alimlerden ve o kadar da ilim talebelerinden Allah'a davet edenler gelip, ansızın bu sapıklık fabrikalarına ve Müslümanların yurdunda bir arada yaşayıp da orada fesat yaptıkları günah merkezlerine saldırırlar. Aslında bu asalaklar sonunda merkezlerini değiştirmişler ve Yahudi-Hristiyanlık uygarlık alanına kadar yaklaşmışlar ve ümmetin İslam'dan çıkmaya ve bir daha ona dönmemeye karar verdiği zannına kapılmışlardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Ancak bunlar kendi direktifleriyle yürümeyen ve kendi hesaplarında bulunmayan birçok gerçeği atlamışlardır. Çünkü Allah onların duymalarını ağırlaştırmış, anlamalarını güçleştirmiş, gözlerini de görmez hale getirmiştir. Onlar daha işin başında, hüküm vermenin öncesinde ve sonrasında Allah'a ait olduğunu, bunun kendilerine, diğer insan ve cinlere ait olmadığını anlayamamışlardır. Yusuf suresinin 21. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle, Allah işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Kasas 68'de Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur buyurmuştur. Bakara suresi 117. ayetinde o gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ol der, o da hemen oluverir. Allah Azze ve Celle düşmanlarının tuzak ve hilelerine rağmen bu dinin yeryüzünde ebediyen kalıcı olacağını takdir etmiştir. Bunu şöylece haber veriyor. Saf suresi 8-9. ayetlerinde. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Müslümanlardan bir grup Allah'ın emrini yerine getirecek ve kıyamet kopuncaya kadar düşmanlarının hile ve tuzakları onlara zarar veremeyecektir. İftiracılar, İslam ülkelerine Hristiyanlık, Yahudilik ve inançsızlık zehirlerini saçmaya kalkmadan önce Müslümanlar birçok asır İslam'la iç içeydiler. Müslümanların bir ara dinlerini ihmal etmeleri, İslam ümmetine enjekte edilen uyuşturucunun etkisinin gitmesiyle kısa süre sonra dağılan bir yaz bulutu gibi oldu. Bu, yeryüzünün insanlara Allah için hakkı söyleyen, yolu açıklayan ve delili anlatan birisinden eksik kalmamasını gerektirir. Onlar bu dinin hak din olduğunu ve insanlara faydalı olduğu için hakkın yeryüzünde kalacağını anlayamamışlardır. Kalıcılık ve ebedilik hakka aittir. Çünkü o en güçlü ve en doğru olandır. Bir süre sonra onunla ilgili haberleri mutlaka öğreneceklerdir. Evet, bu Müslümanlardan bir grubun hak üzerinde devam etmelerini gerektirir. Karşı çıkanlar, ona yardım etmeyenler, ona zarar veremezler. Çünkü rahmet edilen bu ümmet hiçbir sapıklıkta birleşmeyecektir. Müslümanlar uyanıp acı bir olayı, parça parça olmuş memleketleri, kendilerini İslam'ı ve şereflerinin kaynağını terk etmeye çağıran birçok eğilimi görmeye başladı. Müslümanlardan her bir grup da bu olaya diğerine göre farklı bir yönden bakmaya başlamışlardır. Bundan dolayı bugün davet alanında çalışan gruplar davet metodu, hareket noktası ve izlenecek yolda büyük bir anlaşmazlık içindedirler. Onların aynı şey üzerinde anlaşmalarına engel olan en ciddi ihtilaf iki husustadır. Birincisi, kapasitelerinin farkında olmamaları. Her zaman bağnazca yapılan particiliğin, Allah'a davet yolunda çalışan birçok grubun zihnine yerleştiğine, artık sadece aynı şeyi gördüklerine ve çevrelerinde başkalarının varlığını hazmedemediklerine tanık oluruz. İş öyle ilerlemiştir ki, bazıları kendilerinin Müslümanları bir araya getiren merkez grup ve onun kurucusunun da Müslümanların yegane lideri olduğunu iddia ettiklerini görürüz. Onlar bunun üzerine çeşitli zanlar ortaya atarlar. Bazıları liderlerine biat etmenin gerekli olduğunu, vacip olduğunu öne sürer. Bazıları iyi asırlardan sonraki çoğu Müslümanı tekfir etmişlerdir. Bir grupta kendilerinin diğer Müslümanların kendileri etrafında toplanması gereken ana grup olduğunu ileri sürmüştür. Çoğu kendilerinin Müslüman cemaatini geri getirmek için çalıştıklarını unutmuşlardır. Eğer Müslüman toplumu ve onların lideri, halifesi mevcut olsaydı bu ihtilafı görmezdik. Gerçek şu ki, İslam için çalışanlar, Müslümanların merkez topluluğu, merkez cemaati değil, sadece Müslüman cemaatlerdir, Müslüman gruplardır. Yani ehli kıbledirler. Müslümanların merkez topluluğu, merkez cemaati, bütün Müslümanların aynı yolda olduğu, Allah'ın hükümlerini uygulayan, itaat edilmesi ve desteklenmesi gereken bir halifesi olan topluluktur. O, başında Allah'ın hükümlerini uygulayan bir halifesi bulunan İslam devletidir. Ama halifeliği geri getirmek için uğraşan topluluklar ve cemaatler ise, yardımlaşmaları aynı kelimede, yani tevhid ve sünnet kelimesi altında ve buluşmalar için fertleri arasındaki engelleri kaldırması gereken Müslüman topluluklardır. İbn-i Hacer el-Askalani, Allah rahmet eylesin, Fethül Bari'de Taberi'nin şu sözünü nakleder. Bu meselede ve cemaat hakkında ihtilaf edildi. Bazıları, bu gerekli olduğunu ifade etmek içindir. Cemaat, Müslümanların çoğunluğudur dediler. Sonra Muhammed bin Sirin'den Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesi üzerine kendisine soru soran kimseye İbn Mesud radıyallahu anh'ın şunu tavsiye ettiğini nakleder. Cemaatten ayrılmaman gerekir. Çünkü Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini sapıklıkta asla bir araya getirmez. Bazıları cemaatten kastedilen sahabilerdir. Ondan sonra gelenler değildir demiştir. Bazıları da cemaatten kastedilen alimlerdir. Çünkü Allah onları otorite yapmıştır. İnsanlar din işlerinde onlara uyarlar. Haberde kastedilen başa getirilmesini ittifakla kabul ettikleri kimseye itaat eden topluğa sarılıp ayrılmamaktır. O zaman kim beyatını bozarsa cemaatten ayrılmış olur. Hadiste insanların bir imamı bulunmadığı zaman insanların fırkalara, hiziplere bölüneceği, hiçbir fırkaya uymamak gerektiği, şerre düşme korkusuyla mümkünse bütün gruplardan uzaklaşmak gerektiği bildiriliyor. Bundan dolayı diğer hadislerde gelenler devreye girer. Zahirdeki, rivayetler arasındaki zahirde görünen ihtilaf böyle giderilir. Bu gruplar hakka uydukları sürece Müslümanın onlara yardım etmesi gerekir. Hakka aykırı davrandıklarında veya ihmalkarlık yaptıklarında da nasihat ve yol gösterme görevlerini yerine getirmek gerekir. Bu grupların ittifak ettikleri hakta yardımlaşmaları, ihtilaf ettiklerinde birbirlerine nasihat etmeleri ve Allah'tan bu hususta kendilerini sırat-ı müstakime ulaştırmasını istemeleri gerekir. Bu grupların İslam'ın yüksek binasını yapmak ve onun şerefini yeniden canlandırmak için tek el olmaları gerekir. Onlar tek tek olurlarsa bunu beceremezler. Bu grupların tabilerini, yani kendilerine uyan kimseleri, hakla ve bütün Müslümanları sevme gıdasıyla beslemeleri, birliklerini dağıtan, güç ve kuvvetlerini gideren hizipçilik, grupçuluk ve particilik engellerini kırmaları gerekir. Böylece bu grupların dışında olan, Müslüman toplumun dışında olmaz. Çünkü bu grupların böyle bir sıfatı, kurucusunun da imamlık, halifelik iddia etme hakkı yoktur. İkinci hata edilen husus, kaynaklarda ve kitap ile sünneti anlamada ihtilaf etmeleridir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Huzeyfe radıyallahu anh'a Müslümanların bir grup ve imamı olmadığında, bir cemaat ve imamı olmadığında kötülük ve fitne günlerinde cehenneme çağıran bütün fırkalardan uzaklaşmasını emretmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrini alimler değişik şekillerde açıklamışlardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emri Allahu Alem, hakka sarılmanın, hak yolda onlara yardım etmenin ve ona göre yardımlaşmanın gerekli olduğunu bildirmektedir. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bu, kitap ve sünnete, selefi salihinin anlayışı ile sarılma emridir. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis de buna delildir. Sizden kim yaşarsa birçok ihtilaf görecek. Dinde dayanağı olmayan yeni şeylerden, bidatlerden, sonradan çıkma şeylerden sakının. Onun için sünnetime ve hidayetime erdirilmiş raşid halifelerin sünnetine dişlerinizle ısırırcasına sıkıca sarılın. Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir bunu. Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, ihtilaf zamanında sapık fırkalardan uzak durmak için bir ağacın kökünü ısırmayı bile emretmişti. İrbaz radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, ihtilaf anında Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine, sahabenin anlayışıyla dişlerle ısırırcasına sarılmayı, sapıklık olduğu için sonradan çıkan şeylerden uzak durmayı emretmiştir. İki hadisi birleştirirsek, hoş bir mana çıkar. Bu da, sapık fırkalar ortaya çıktığında, Müslümanlar cemaatsiz ve halifesiz kaldıklarında, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine, selefi salihinin anlayışına göre sarılmaktır. Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste geçen bir ağaç kökünü ısırma emrinde zahiri mananın kastedilmemesi bu konuda yeterlidir. Burada kastedilen mana, hakta direnip sabretmek, hakka zıt olan sapık fırkalardan uzak durmaktır. Veya şudur bu mana. İslam denilen ulu çınarı şiddetli rüzgarlar sarsıp dallarını kıracak. Onun sadece kasırgalara meydan okumak üzere dimdik duran, yerinden kımıldamayan gövdesi kalacak. O zaman Müslümanların bu gövdeye sarılıp onun için canları ve mallarını feda etmeleri gerekir. Çünkü o Samyel'in şiddetine rağmen bir daha tekrar gelişip büyüyecektir. O zaman fitne ve sıkıntıları geri çevirmek için Müslümanın bu gövdeyi kucaklayan gruba el uzatması gerekir. Bu grup son kişisi, sonuncusu Deccal ile savaşıncaya kadar devamlı olarak kıyamet gününe kadar hakkı savunacaktır. Böylece Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisten çıkarılacak 3 hüküm vardır. Birincisi, Müslümanların cemaatine sarılmanın ve günahkar olsalar bile onların imamlarına itaat etmenin şart olduğu, yani halife bulunduğu zaman, Müslümanların halifesi bulunduğu zaman. Bu durumu yaşarsam nasıl hareket edeyim ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda, Huzeyfe radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselam ona şu cevabı vermişti. İdareciyi dinler ve ona itaat edersin. Sırtına vurup malını alsa bile dinle ve itaat et. Bu halifelik zamanında, sonraki halifelerin yaptığı kötülük ve zulümleri gördüklerinde, birçok Müslümanın bilmediği bir husustur bu. Onlar o zaman halifeliği kaldırmak için kafirlerle anlaşmaya koşmuşlardı. Hakkında Allah tarafından gönderilmiş ve ümmetin alimlerinin kitap, sünnet ve selefin tutumlarından çıkarılmış davetle ilgili fıkıh kaideleri arasında belirttikleri bir delil bulunan açık küfür ve şirki görmedikleri sürece imamlara, idarecilere isyan etmenin ve başkaldırmanın caiz olmadığını unutmuşlardır. İkincisi, Müslümanların cemaati ve imamı, halifesi yoksa, Müslümanın sapık ve ayrımcı fırka ve gruplardan uzak durması gerekir. Üçüncüsü, sapık fırkalardan uzak durulması, batılın serbestçe dolaşmasına müsaade edilen kayıtsız şartsız uzak durma anlamına gelmemelidir. Bilakis, Müslümanların bu dinin temel kaynaklarına sarılmaları, anlayışlarının, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin, onların yolunda giden, İnsanlığı yeryüzüne ve üzerindekilere hükmedecek bu iki temel esasa davet eden hidayet imamlarının anlayışında olmaları gerekir. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Sapık fırkaların var olması, yeryüzünde Allah için delil getiren birinin olmaması anlamına gelmez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mütevatir hadislerde Allah'ın emri gelinceye kadar hakkı üstlenen bir grubun olacağını ve karşı çıkanların veya yardım etmeyenlerin onlara zarar veremeyeceklerini haber vermiştir. İslam ümmetinin şu anki durumu tertemiz sünnette açıkça belirtilmiştir. Bundan dolayı çağdaş İslami çalışmaları kontrollerinde tutanların iyi bilen kimseler olması ve meselelerin değerlendirmesini kendi tecrübelerine, akıl ve ilhamlarına bırakmayıp kitap ve sünnete uymaları gerekir. Hareket fıkhıyla ilgilendiğini zannedenler, Allah'a davet alanında çalışan cemaatleri, toplulukları, kendilerini üstün hale getiren ve doğruya ulaştıran kaynaktan uzaklaştırmaktadırlar. Kitap ve sünneti bilenlerin, İslam için çalışanları yönlendirmede yerlerini almaları gerekir. Çünkü bu ümmetin ileri gelenleri onlardır. Eğer onlar dünyaya meyledip kafileden geri kalırlarsa, İslam'ın üstünlük ve liderliğini bekleyen, kabarmış tufan gibi olan bu İslam gençliğini kim yönlendirecek? İslam'ın risalet elbisesinde tekrar temiz olarak parlaması için, onun safiyetini gideren ve kaynağını bulandıran kirden temizlenmesi gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önderlik yapacak nesil yetiştirdiği gibi, uyanış neslinin yetiştirilmesi gerekir. Bütün Müslümanları birleştiren Müslüman cemaatini oluşturmaya yöneltilmesi amacıyla İslam için çalışanların gösterdikleri her türlü çabanın desteklenmesi gerekir. İslam için çalışanların buluşma noktası, Müslüman cemaati oluşturmanın merkezi, katıksız hayır dönemi olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerinin yaşadığı dönemdir. Allah, İslam devletinin bayrağının yeniden dalgalanması için, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerinin peşinden giden Müslüman cemaati oluşturmak için samimiyetle çalışanları başarılı kılsın, onlara muvaffakiyetler versin. Şüphesiz Allah salihlerin velisidir. Bu da ancak Allah'ın bu desteğini kazanmak, buna layık olmak ancak selefin yolundan gitmekle gerçekleşir. Allah Azze ve Celle izin verirse, İnşallah yarın da selef nedir? Selefin yolu ve menheci nedir? Onunla ilgili dersimizle devam ederiz. Allah dinlediğiniz için sizlerden razı olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etûb ileyk.